Herkese merhaba. Bir Ar-Ge ve girişimcilik kupası programından daha bu akşam size sesleniyoruz. Ben ve Ahmet.
İyi akşamlar herkese. Sesim geliyor değil mi? Problem yok.
Geliyor evet. Tamamdır.
Bu ikinci hafta çağrı. Nasıl tepkiler, geri dönüşler?
Yani evet, geri dönüşler tabii çok iyi. Aslında baktığımız zaman bayağı bir geri dönüş oldu. Konuşmamızı istedilen bayağı bir konu varmış. Bayağı bir soru aldım. Bunları da tabii programın ilerleyen dakikalarında değerlendireceğiz. Tabii bugün biraz daha geçmiş programın üzerine bir şeyler konuşuyor olacağız. Ama tabii izleyicilerimizden de sorularını bekliyoruz. Her zaman merak ettikleri her şeyi bize canlı yayında sorabilirler. Bugün, şimdi geçen programda hatırlarsan Ahmet konuşmuştuk. İşte girişim nedir, girişimcilik nedir, işte Ar-Ge nedir, Ar-Ge kültürü nedir? İşte bu kültürün, bu ekosistemin içerisinde nasıl olabilir insanlar diye bir konuşmuştuk. Bugün böyle bir adım daha, böyle biraz daha ilerlere doğru götürelim istiyorum bunu. Girişimci tabii bir Ar-Ge fikri üzerine girişimini kuruyor. Peki sonra ne oluyor? Buradan böyle bir ufaktan başlayalım istiyorum. Şimdi tabii ilk etapta şöyle düşünelim, hani biz bir girişimciyiz, bir fikrimiz var, işte çok büyük emek veriyoruz, işte çok çalışıyoruz, bir ekip kuruyoruz ve bu fikrimizi bir işe dönüştürüyoruz. Peki sonra ne oluyor? Girişimcilik, hani o girişimin kurulmasıyla bitiyor mu? Oradaki Ar-Ge nosyonu artık son mu bulmuş oluyor? Ya da daha başka neler oluyor? Ne dersin Ahmet bu konuda sen?
Çok güzel özetledin aslında Çağrı. Geçen hafta da bu konuda özellikle belli parametrelere dikkat çekmiştik. Bunlar neydi? Özellikle nitelikli insan kaynağı çok önemli bu noktada girişimcilik açısından. Dediğin gibi girişimciler bir iş fikriyle işlerini kurduktan sonra bundan sonra ne oluyor? Buradaki asıl amaç bu iş fikrinin hayata geçmesi, bu iş fikriyle çıkacak ürünün sürdürülebilirliği ve tabii ki en önemli şeyi geçen hafta da konuşmuştuk. Ticarileşebilme olasılığı. En önemli özellik buydu. Ben istersen buradan bir boyut daha atlayarak unicorn kavramına girmek istiyorum. Bu sıralar biliyorsun geçen programda da konuştuk. Evet. Ar-Ge çok popüler.
Her yerde kavramı ciddi anlamda bu son dönemlerde çok fazla gündemimizi işgal eden güzel bir konu. Konuşmayı seviyoruz. Hakikaten çok ciddi başarılar, çok ciddi yatırımlar alan şirketler ortaya çıkıyor. Başlayalım o zaman. Buyur lütfen.
Unicorn kavramında özellikle son 2020 yılının sonuna itibaren çok duymaya başladık. Bunun nedenlerinden birisi de iki tane Türk firmasının, %100 yerli sermaye kurulmuş firmanın değerleme alması ve yatırım alması oldu. Ama unicorn ne? Yani 1 lira yatırım alınca da mı unicorn oluyor? 10 lira yatırım alınca da mı unicorn oluyor? Tabii ki böyle değil. İş fikrini geliştiren girişimci, iş fikrini kurduktan sonra belli bir ticari başarıya ulaşması gerekiyor. Bu kavram ilk kez Amerikalı ünlü bir yatırımcı var. Hepimiz duymuşuzdur, Alan Lee. O girişim dünyasına böyle bir kavram kazandırdı. Bunun tam tanımı, yani detayları var tabii ama genel olarak değeri 1 milyar dolara aşan şirketlere unicorn şirket tanımı uygun görülüyor. Unicorn şirketler genellikle Amerika'da fazlalık. Yani sayısı en fazla olan unicorn şirketler Amerika'dan çıkıyor.
Burada etkisi var mı Ahmet? Hani hitap ettiğin pazarın aslında çok büyük bir etkisi var gibi geliyor bana. Şimdi hani şöyle bir durum var. Şimdi Amerika'da bir şirket kurduğun zaman hani hitap ettiğin kitle, işte zaten Amerika'nın büyük ve refah seviyesi yüksek bir potansiyel müşteri kitlesi var. Onun yanında işte ne bileyim İngiltere var. İşte Avrupa Birliği içerisinde İngilizce gayet yaygın bir dil. İşte İngilizce bir ürün çıkarttığınız zaman oralarda da tutması çok muhtemel. Bunun bir etkisi var mı? Nasıl düşünüyorsun sen burada? Ya da
Mutlaka
başka bir
etkisi
şey mi?
var. Bu serinin tabii ki çok önemli ama gerçekten iş fikri de yani tanımlanan iş fikri, pazarlanan iş fikri de çok çok başarılı ki yani Amerika'da çıkmış olabilir, çok kitlelere hitap ediyor olabilir. Ama iş fikrinin kullanılabilirliği veya son kullanıcı tarafından tercih edilebilirliği de çok önemli. Yani burada belli başlı zaten mobil uygulamaları biliyoruz. Bunların başarılı olmasının temel nedenlerinden biri de iş fikirlerinin çok unik yani böyle benzersiz olması. Belki yerlerine muadil olabilecek ürünler o kadar başarılı değil. Hatta yok denecek kadar az diyebiliriz. İhtiyacı karşılama noktasına baktığımızda benzer muadil ürünler olabilir mi? Mutlaka vardır. Hani dünyada hiçbir zaman şey diyemeyiz. Dünyada tek olarak geliştirilen bu ürünümüz diye başlarlar ya böyle cümleleri iş fikrinin tanımında. Böyle bir şey
Ya
tabii ki mümkün değil. Yani hem teknik altyapı anlamında. Yani
evet.
sonuçta bu tarz yazılımların alt yapısına kullanılan yazılımları, kodlama dillerini veya yapılan çalışmaları benzer firmalarda yapıyor. Ama burada tüketici tercihi çok önemli. Senin belirttiğin konu da çok önemli. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. İş fikri çok iyi olacak. Bunun dışında girişimci de çok iyi olacak. Bence bu ikisi birleştiğinde başarılmayacak bir şey yok. Bana öyle
Evet.
geliyor.
Peki bir girişim nasıl unicorn oluyor? Mesela bu da benim son zamanlarda çok aklıma takılan bir konu. İşte girişte de aslında buraya dem vurarak birkaç kelime etmiştim. İşte girişimci iyi bir iş fikriyle birlikte işini kuruyor. Ama sanki şey unicorn olan şirketlerde bu girişimcilik nosyonu, bu Ar-Ge nosyonu sona ermiyor gibi geliyor
Kesinlikle.
bana. Hani iyi bir iş fikriyle iyi bir çıkış yakalanıyor. Sonrasında oradaki o inovasyon, yeni işte bu yeni ürünler çıkartmak, ürüne yeni ürünler eklemek konusunda da bayağı yatırımlar, çalışmalar oluyor buralarda diye ben gözlemliyorum.
Zaten
Şimdi
o söylediğin noktada bu yatırımları zaten o noktada alıyorlar. Yani 1 milyon dolara aşan yatırımları almaları nedeni o dediğin noktalarda. Yani belli bir ticaretleşme potansiyeline ulaştıktan sonra inovasyon Ar-Ge'yi artık devam ettirebilme noktasında yatırım alarak dünyaya açılıyorlar. Bu konu oldukça önemli. Bir unicorn nasıl olunuyor dersen çok iyi bir ürünüm var ve bunu çok iyi şekilde pazarlayabiliyorsun ve belli bir yani zaten hani bir süre sonra artık fark edilmeme gibi bir şeyin nasıl diyeyim öyle bir lüksün yok. Tüm dünya seni takip ediyor oluyor ve o iş fikri mutlaka bir şekilde yatırımcı alarak dünyaya açılıyor. Örneğin Peak Games örneği işte 2020 yılında Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı. Bu satın almaların çeşitli tabii teknik prosedürleri oluyor. Ama ilk kez Türkiye bir unicorn girişimini dünyaya tanıtmış oldu. %100 yerli sermayeli kurulmuş bir oyun şirketi.
Evet,
Ve
Türkiye'deki
oldukça
oyun
başarılı.
sektörü de bayağı bir
Evet,
gelişti
evet.
son
Evet, onu seninle
dönemlerde.
geçenlerde de bir konuşmuştuk. Özellikle Türkiye'deki incelenen yani yapılan incelemelerde indirilen 100 oyundan 20 tanesi Türk oyun geliştiricilere ait. Yani Türkiye'de o
Büyükmüş
evet oldukça da büyük bir
tabii ya.
potansiyel var. Oyun anlamı. Zaten konuşmamızın bir sonraki aşamasında da oyun sektörüne birazcık girip şöyle kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Türkiye'nin zaten Unicorn girişimi Peak Games kısaca tanıttık. Tabii Getir tanıtmadan olmaz.
Ha
Getir de
tabii.
şu anda yani Türkiye'nin ikinci Unicorn girişimi oldu ama değerleme açısından birazcık daha önde. Yaklaşık şu anda söylenen yani 7,5 milyar dolar civarında bir değerlemesi var.
Ya evet bugün şeyi gördüm. Fransa falan da
Evet,
şeye
Türkiye,
girmiş yani.
İngiltere, Hollanda'dan sonra Almanya ve Fransa'ya da giriş yaptılar. Ve oldukça emin adımlarla ve kısa sürede ilerliyorlar. Yani 5 aylık yani getiri değerini incelediğimizde yaklaşık 5 ayda 9 katına çıkartmış. Yani bu
Bu
normalde mesela dünya örneklerine de bakıldığında birkaç şirkette bu tarz bir şey var. Yükselme yani kısa sürede bu kadar kat değerleme. Bu da oldukça gurur verici aslında.
öyle,
Hani bakıldığında bu yatırımcıların da geçmişlerine baktığınızda biraz incelediğinizde öyle hemen ilk iş fikirlerini kurup hop hemen başarı kazanıp işte değerleme aldıkları görünmüyor. Birden çok başarısızlık da yaşamışlar. Kendilerinin anlatımıyla bunlara da tanık oluyorsunuz. Girişimcilikte biraz bu da var. Girişimcilik kesinlikle risk içeriyor. Bir kere başarısız olduğunuz için vazgeçecekseniz zaten girişimcilik ruhu sizde yoktur demektir. O birazcık daha şey gibi. Hani ben bir firma açayım da bir deneyeyim, bir bakayım, pazarlama yapayım, işte ithal ihracat falan olur mu gibi bir mantıkla. Girişimcilik çok başka bir ruh. Dediğim gibi girişimcilikte başarılı olmanın yollarından biri de belki de başarısızlıklarınızdan güzel dersler çıkarıp başarı yolunda bunları kendinize artı olarak hanenize yazmak. Ben bunu hem Peak Games'de hem de Getir'in geçmişine baktığımda görüyorum ki dünyadaki pek çok girişimci de bu şekilde başarısızlıklarından sonra belli başarılara ulaşıyorlar. Kısaca böyle bir giriş
Evet.
yapayım unicorn
Şimdi
olarak.
tabii bu girişimlerin kurulduktan sonra ilerlemesi neye bağlı? Biraz da tabii onların kurum içi girişimciliği de daha teşvik ediyor olmaları benim çok gözüme çarpıyor. Hani büyük sanayi kurumlarında işte çok büyük şirketlerde inovasyon ya da yeni yapılan herhangi bir şeyin hayata geçmesi biraz zor. Dolayısıyla oradaki çalışanlar da belki biraz daha kendilerini kısıtlı görüyor olabilirler. Ama girişimlerde bu çok açık. Çünkü
Kesinlikle.
yeni bir ürün var ve o ürüne bir şeyler ekleyip işte bir adım daha ileriye götürmek gibi bir kaygınız var. Dolayısıyla firma içi girişimcilik de buralarda oldukça etkin gibi görünüyor. İşte hani o girişimciliğin o çevik yapısı içerisinde işte yeni bir fikir çıkıyorsa ve o fikrin bir şekilde ürüne değer katacağı ortaya çıkıyorsa, yani öyle bir öngörü ortaya çıkıyorsa, hemen bir anda işte o sizin ürününüze eklemlenebiliyor o yeni iş fikri ve ileriye doğru sizi sürükleyebiliyor. Burada
Kesinlikle.
tabii bu girişimlerin veriyle olan maceraları da benim tabii mesleki anlamda çok dikkatimi çekiyor. Tabii girişimcilerde ve girişimlerde gözlemlediğimiz, hani ben şeyi çok gözlemliyorum hakikaten, veriyle bir şeyler yapmak istiyorlar. Bütün girişimlerde bu var. İşte veriden bir şeyler çıkartıp ürünü geliştirmek. İşte özellikle sen oyun sektöründen bahsettin. Ya oyun sektöründe işte o mobil tarafta oldukça önemli. Kullanıcı deneyimini anlayabilmek, kullanıcı deneyimin matematiğini bulabilmek. Neden? Çünkü insanlar sizi indiriyor, işte kullanıyor, işte ne yapıyor? İşte indiriyor sonra işte siliyor mu? İndiriyor işte bir süre oynuyor. İşte başarısız oluyor da mı siliyor? Ya da oynayamıyor mu? Oynamayı beceremiyor mu? İşte buradan bu matematikten çıkartılan insight'larla kendi ürününüzü geliştirebiliyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir nokta. Girişimlerde bu biraz ne yalan söyleyeyim, böyle biraz yavaş ilerliyor gibi.
Daha
Çünkü
durağan,
oraya yatırım
doğru.
yapmak çok kolay değil. Veri tarafını, çünkü hakikaten bir kurum kültürü isteyen bir kavram. Veriyi efektif kullanabilmek, oradan hakikaten ürününüzü geliştirebilecek çıkarımlar yapmak için ciddi anlamda yetkin insanlarla birlikte çalışıyor olmanız lazım. Ben şeyi gözlemliyorum, işte firmalar böyle iyi bir yatırım aldıklarından sonra bu tarafa doğru bir hamle yapıyorlar. Ve zamanla da bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii bunun bir anda olması çok zor, çok
Çok zor.
mümkün değil. Ama zamanla bir şekilde oralara doğru bir atak yapıyorlar. Bu da aslında onların gelişiminde, yeni iş fikirleri üretmelerinde oldukça önemli bir etken gibi geliyor bana. Sen ne dersin bu konuda?
Kesinlikle haklısın. Burada şunu ekleyebilirim. Aslında senin söylediklerinin tam özeti nitelikli insan kaynağının artırılmasını sağlayarak yani bu firmalar özellikle üretimde ve Ar-Ge yani araştırma ve gelişme süreçlerinde de belli bir mesafe kat edebiliyorlar. Dediğin gibi girişimcilikte bu çok daha başarılı olabiliyor, daha açık oluyorlar. Ama girişimlerde bu dediğin gibi birazcık daha durağan olabiliyor. Dediğin gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Veri yönetimini veya veri analizi ile ilgili çeşitli çalışmalar oluyor ama bir süre sonra şurada bittiğini ben de hissediyorum veya kendi gözlemlediğim. Yani işte iyi bir muhasebe programı uygulaması yapalım da işte üretim süreçlerinde de işte belli standartları olan bizi fazla da yormayacak, fazla da maddi açıdan zorlamayacak programlarla biz belli bir süre işimizi götürelim. Nitelikli insan kaynağımız da tamam belli. Hani böyle sürekli bir döngü içinde olacak veya sürekli bir geliştirmeye açık ortam olmayabiliyor. Bu biraz da hani maddi veya finansal kaynaklarla ilgili durum da olabilir firma açısından. Veya hani artık girişimcilik ruhu çok bambaşka bir ruh olduğu için girişimlerde dediğin gibi daha stabil yürüyebiliyor bu tarz şeyler. Oluyor, olmuyor değil ama yeterli mi? Yani biraz daha
Peki
kapasitenin artması
Ahmet, şey
gerekiyor diye
diyeceğim.
düşünüyorum.
Sen birçok proje başvurusu, birçok proje taslağı incelemiş bir insansın. Belki de hakikaten Türkiye'de en çok incelemiş insanlardan birisin yine. Bu şeyi hiç gördün mü böyle bu girişimlerde hani birkaç adım sonrası için böyle bir plan genelde yapılıyor mu? Böyle, hani böyle bir planla mı yola çıkılıyor yoksa işte bu biraz önce bahsettiğimiz gibi işte bir noktaya geldikten sonra böyle bir şey de varmış girelim şeklinde mi oluyor? Ne dersin?
Yani aslında ilk projeye başlangıçları senin dediğin noktada olabiliyor. Yani böyle bir şey varmış, işte şöyle bir destek varmış. Bir başvuru yapalım. Zaten biz bu işi yapıyoruz diye başvuru yapabiliyorlar. Ama başvuru sürecinin içerisinde aslında bir şekilde Ar-Ge yapmayı da öğreniyorlar. Yani çünkü ister
Ha, bu da
istemez
çok
mevcut
önemli.
altyapı yani bizim tarafımızdan veya sadece kurum olarak söylemeye gerek yok. Hani bu çeşitli Ar-Ge destek mekanizmaları dünyanın her yerinde böyle. O işin içine girdikten sonra siz ister istemez belli bir disipline ulaşıyorsunuz zaten. Ya personel kaynağınızın nitelikli olması gerektiğini anlıyorsunuz. Mezuniyetlerine bakılıyor çünkü proje personelinin. Onu anlıyorsun. Yani projeyle ilgili teknik bilgiler inceleniyor. Dünyadaki mevcut örnekleri kıyaslamalı olarak incelemenisi bekleniyor. Yani mesela bunları çok belki İlk etapta düşünmüyordur firma. Hemen ben yaptığım üretim hattında yaptığım bir şeyi projelendirip sunma şeklinde düşünüyor olabilir. Ama artı bunun önünde bir sürü araştırma ve geliştirme süreçleri var. Bu süreçleri de tek tek öğrenmeye başladığını düşünüyorum. İlk projede belki bu çok fazla bir benimseme noktasına gelmeyebilir ama birden çok projeden sonra kesinlikle bu kültür yerleşmeye başlıyor. Gerek projenin taslak yapısının yani dokümantasyon olarak yapılması, gerek süreçlerin de gerçekten Ar-Ge prosedürlerine uygun olarak tasarlanması noktasında. Yani bir anda üretimden Ar-Ge Plus üretim yapan bir firma moduna doğru
Ya
geçiliyor.
evet.
Yani şu önemli bir şey, tetikleyici bir unsur. Yani Ar-Ge desteği almak, herhangi bir kurumdan, herhangi bir yatırım almak bir girişim için onu disipline eden bir özelliğe sahip. Yani ben bunu almak istiyorsam, bu yatırımı almak istiyorsam mutlaka şu eksiklerimi gidermeliyim, süreçlerimi şu şekilde koordine etmeliyim, şu nitelikli insan kaynağına sahip olmalıyım veya proje fikrimi şu yönde geliştirmeliyim gibi bir noktaya gidiyor. Bu zaten bir süre sonra firmada katma değer de yarattığı için sonuçta bu projenin belli bir ticari getirisi de olacak. Çıkan ürün veya prototip bir süre sonra artık pazarlanıp satışa başlayacak. Ve bu kültür finansal kaynağın da artmasıyla firmada artık yer eden bir kavram haline gelecek.
Evet, ben de sana aynen katılıyorum. Bu bu süreçler aslında biraz daha organize olmalı ama tabii bir girişimin içinde olduğu o kültür, işte o dinamiklik bunu aslında zaman içerisinde kendi kendine böyle nasıl derler ona, işte kendi kendine oturacak şekilde dizayn ediyor bir şekilde.
Aynen.
Buradan tabii bir de tabii bu işin hani girişimcilik deyince tabii biz genelde işte yazılım, işte yapay zeka ürünleri tarafını tabii aklımız daha çok eriyor. Hani çalışma konularımız o. Ve bunun diğer tarafları da var. İşte sensör geliştirenler ya da makine geliştirenler gibi
Tıbbi cihazlar.
tıbbi cihazlar, işte
Özellikle son dönemde çok
yani
popüler.
Kimyasal Ar-Ge vesaire gibi konularda da birçok gelişim görüyoruz aslında Türkiye'de. Özellikle ben şeyi çok dikkatli, hani böyle kesiliyorum, dikkat kesiliyorum. Bu üretim alanında çok ciddi bir böyle işte robotik alanında, işte yapay zekanın kullanıldığı akıllı üretim komponentleri geliştirmek konusunda da çok ciddi bir efor sarf ediyoruz ki nitekim zaten işte bu kaliteli büyüme diyoruz ya, işte Türkiye'nin ya da bu ekosistemin kaliteli bir şekilde büyümesi için bu tip girişimlerde oldukça önemli. Bir
Kesinlikle.
diğer önemli tarafta işte mobil uygulamalar aslında. Neden? Çünkü mobil taraf artık hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. İşte biz hani mesela ben şeyden takip ediyorum, işte Data Science Earth'ten çok ciddi işte bloğumuz çok ciddi bir okunma rakamlarına erişiyor ve baktığımız zaman %80 okunmamız mobil tarafta. Dolayısıyla artık insanlar bilgisayarda bir şekilde iş yapıyorlar ama İşte işten sonra bilgisayarlarını kapatıyorlar ya da çalışırken de aynı şekilde artık hayata mobil telefonlarından bağlanıyorlar. Bu taraflarda da ciddi inovasyon yapılabilecek konular olduğunu ben düşünüyorum. İşte baktığımız zaman işte hem sosyal medya alanında hem işte hayat
Finans.
içerisinde hayatı idame ettirmek için gerekli tool'lar. Dediğin gibi finans tarafı çok enteresan gidiyor zaten bu
Aynen.
ara.
Yani
Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
kesinlikle zaten hani bugünkü konuşmamızın temel noktalarından birisi bu dijital dünyaya birazcık değinebilmek. Mobil uygulamalar son dönemde zaten inanılmaz şekilde hayatımıza girmiş durumda. Sosyal medya uygulamalarından tutun, finans uygulamalarına kadar her şey telefonumuzda. Yapamayacağımız hemen hemen hiçbir işlem kalmadı gibi diyebiliriz. Burada ben aslında şey kısmındayım birazcık, seninle de onu konuşmuştuk. Bu kadar çok uygulama var ve hepimiz bunu kullanıyoruz. Kullanıcı adlarımız var, şifrelerimiz var. Çeşitli işte anahtar kelimelerle şifremiz hatırlatılıyor. Burada bu uygulamaların hani güvenlikleriyle ilgili birazcık belki zaman zaman sıkıntılar oluyor.
Ya
O
burada
çok...
ben bir şey
Evet.
tabii kendi kullanıcı deneyimimi buradan tabii aktarmak istiyorum. Özellikle işte bankaların hani bu güvenlik konusunda artı
Yani.
bir şeyleri var. Ben daha evvel iki bankayla bu yüzden çalışmayı bıraktım. Çünkü şifreleri de bir türlü ezberleyemedim. Sürekli şifre yenileme, sürekli şunu yap, sürekli bunu yap. Ya bu tamam, anlıyorum. Çok
Çok
önemli bir konu.
gereklilik oluyor, evet.
Hakikaten çok önemli ama burada kullanıcı deneyimini de artık böyle bir örselemeden bunu yapmak çok mümkün değil mi diye bir düşünüyorum ara sıra. Tamam, banka hakikaten çok önemli. Hani paramız sonuçta, yani bir şekilde paramızı bir kasada tutuyoruz ama ya da diğer sektörlerde de bu böyledir muhakkak. Burada kullanıcı deneyimini nereye konumlandırmak lazım acaba? Hani bu
Ya,
güvenlik nasıl bir güvenlik sence?
yani belli noktalarda yani güvenlik söz konusu olduğunda kullanıcı deneyimini tamamen yok sayılabilen noktalar olabiliyor bu tarz uygulamalarda. Onu açıkça söyleyebilirim. Ama kullanıcı deneyimi ne yönelik? Ben gerekli feedbacklerin alınıp birazcık daha yalınlaştırıldığını düşünüyorum. Hani altta çalışan güvenlik algoritmalarını belki biz çok fazla işin içine girmiyoruz ama biraz önce senin söylediğin şekilde işte şifren olmuyorsa da bir şekilde kolay veya güvenli şekilde girmenin yolları yavaş yavaş geliştirmeye başlandı. Evet. Tabii bu da birazcık hani şeyle de ilgili, teknolojinin ilerlemesiyle de kaynaklı bir durum. Yani belki bundan birkaç yıl önce çok daha fazla güvenlik bilgisi sorusuyla karşı karşıya kalıp bir şekilde uygulamalara giriyorduk. Kullanıcı deneyimi tabii ki bu süreçlerin olmazsa olmazı bu. Tamamen hatta bir belki bu tarz bir mobil uygulamada bir iş paketi bile olabilir. Yani evet, kullanıcı deneyimi kesinlikle zaten. Öyle. Bu sadece hani o ürün pazara çıktıktan sonra biten bir yani modül de olamaz. Bu süreklilik arz eden bir şey. Tabii kullanıcı yani. Deneyimi devamlıdır. Ama dediğim gibi belli noktalarda çok kritik güvenlik aşamaları olan bölümlerde bu dediğin hassasiyetler birazcık göz ardı edilebiliyordur diye düşünüyorum ama mutlaka kullanıcı deneyimi olmazsa olmaz. Yani sürecin başından sonuna kadar mutlaka.
Evet. Bu da aslında iyi bir girişim alanı gibi göründü bana. İşte hem bu güvenlik hem de kullanıcı deneyimini bir araya getirmiş bazı girişimler belki önümüzdeki dönemde hayatımıza daha çok girecekler ya da girebilirler gibi bana geliyor. Çünkü burada ben bir açık görüyorum sanki. Tabii ne kadar yapılabilir, nasıl oluyor bu iş? Tabii bunları da ayrıca bir tartışmak lazım ama bu işin önemli bir ayağı güvenlik. Ben şeyi de biliyorum, yine güvenlik alanında da Türkiye'de çok iyi şirketler ortaya çıkıyor. Çok başarılı girişimler var. Burada da sanki böyle bir atak yapacakmışız gibi görüyorum. Ne dersin, var mı?
Aynen, katılıyorum. Öyle bir görüntü var dediğin gibi. Belki bu noktada ilerleyen programlarda biraz daha detaya girip bu konuda blockchain falan kavramlarına belki birazcık daha girebiliriz.
Ya evet, çok
yani teknik
olur.
Anlamda tabii hani şeylere giremeyiz de hani ne için kullanıldı, ne amaçla kullanıldı, diğerlerine göre avantajı gibi bu tarz bir konuya giriş yapılabilir. Dediğim gibi son yıllarda özellikle finans alanındaki mobil uygulamalarda büyük ataklar var. Sosyal medya uygulamalarında da gerekli şeyler, yani Türkiye'nin de geliştirdiği, Türk firmanın da geliştirdiği bazı mobil sosyal uygulamalar var. Hatta Zoom benzeri bir mobil platformumuz vardı. O da geçenlerde hatırladığım kadarıyla, ismini şu an hatırlayamadım ama yine bir değerleme ya da yatırım aldı. Bu tarz başarılı uygulamalarımız var. Bir evet. Şey konu olarak da başka bir toplantıda onu şey yaparız, konuşuruz karşılıklı.
Evet.
Ama bu tarz konular dediğin gibi son dönemde oldukça popüler ve Türkiye'de de başarılı uygulamalar var. Mesela ben de kendi kullandım isim vermeden bazı uygulamalarda geliştirmelerin çok daha hantal olduğunu görüyorum. Ama belki bu uygulamanın şeyiyle ilgili olabilir. Birazcık daha nasıl diyeyim, geliştirmeye ihtiyacının daha ilerleyen dönemlerde, daha geniş zamanlarda yapılması ile ilgili olabilir.
Çünkü, hangi konu başlığı altında bu uygulamalar?
Benim söylediğim mesela şey, yani günlük kullandığımız mesela bazı dijital uygulamalar, günlük işlerimizi halletmek için yaptığımız bazı uygulamalar, çeşitli gene Türkiye'de geliştirmiş bazı uygulamalar. Bunların altyapılarında bazen sıkıntılar olabiliyor. Çökmeler olabiliyor. Bunların tam nedeni yani teknik olarak çok şey konuşulabilir ama bazı uygulamalarda bu fazlasıyla sık olarak görülüyor. Veya bazen en alt bölümlerde...
Ama bu falan da son zamanlarda böyle WhatsApp...
Yani ama yani şimdi şöyle kullanıcı olarak hani kullanıcı sayısı olarak baktığımızda hani kıyaslanamayacak şekilde bir uygulama bu. O açıdan şu hani Facebook'un öyle birazcık daha hani şımarıklık yapma diyelim hakkı oluyor. Ama hani çok böyle... Çok kullanıcısı olmayan uygulamalarda bile altta şey görebiliyorsunuz. Yani versiyon işte yılı belli mesela. 2 yıldır şey yapılmamış. Bir güncelleme yapılmamış. Aynı yama şeklinde devam ediyor. Bu bazı alışveriş mobil uygulamalarında da geçerli. Hani isim vermeyeyim burada. Hani reklama girer şeklinde. Hani ben bunları aradığı sırada takip ediyorum. Arayüzleri takip ediyorum. Geliştirme yapılan alanlar oluyor ama bazı alanlar hala eski alanlar şeklinde. 4-5 yıl boyunca bunu kullanabiliyor. Gider mi? Gider. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama bir süre sonra hem müşteri ihtiyaçları açısından hem de teknik açıdan sıkıntılar olabiliyor. Örneğin şöyle güncelleme yapmaya izin vermiyor. Veya adres alanına siz girmiş oluyorsunuz. Diyelim ki uygulamayı belli bir süre sonra kullandığınızda bir bakıyorsunuz adres alanı bambaşka karakterlere bürünmüş. İl yeri olan yer ilçe olmuş veya adres alanı tamamen boş.
Evet, bu
Hani
biraz bizi şeye geri döndürmüyor mu Ahmet? Hani bu programın dışında şey demiştik ya, işte girişim hani bir iş fikriyle kuruluyor ama oradaki o inovasyon atakları, işte o Ar-Ge çalışmaları devam etmeli büyümek istiyorsa şirket.
aynen.
Ya bu case'lerde biraz da bu süreçlerin kesintiye uğradığı şeklinde bir algı oluştu
Görülüyor. Aynen. Aynen öyle.
bende.
Yani
Peki bu şey
mesela
midir acaba, böyle şirketlerin böyle hani yok saydıkları bir süreç mi, yoksa beceremedikleri bir süreç mi? Belki bunu biraz konuşmak gerekiyor. O
ben orada
inovasyonu
şuna yani şu noktada belki şöyle bir tespit de yapılabilir. Belli öncelikler bunun önüne geçiyor diye düşünüyorum firma açısından. Yani yürüyen belli bir sistem var zaten. Yani belli bir büyüklüğe de ulaşılmış. Önceliklendirme açısından bir sıkıntı var veya planlama programlama açısından. Yoksa ben
mi?
hiçbirinin hani ellerini tersiyle itip de hani bu şekilde bir
Yani beceremiyorlar diyorsun.
yani beceremiyor değil de önceliklendirmeyi doğru yapamıyorlar diyebilirim.
Evet.
Ya da bir problem var yani bu tabii hepsi için geçerli. Yani bu benim söz ettiğim şey böyle anlık olan hatalar veya çökmeler değil. Bu zaten hani
Evet, tabii
bütün
o olabilir.
sistemlerde, uygulamalarda olan bir şey ama benim dediğim bayağı böyle kullanıcı olarak hani bir sipariş vermeye çalıştın veya bir işlem yapmaya çalıştığında sipariş demeye gerek yok. İşlem de yapabilirsin herhangi bir şey. Burada karşılaşılan teknik altyapıdaki sorunlar bayağı bariz şekilde görülüyor. Formatı uymuyor, formatı farklı şekilde istiyor. İşte boyut belli bir boyut verip bir dosya yüklemeni istiyor. Onu yüklüyorsun ama hala onu kabul etmiyor gibi. Yani ve burada feedback olarak veya geri dönüş yapıldığında yani yaptığında karşı tarafa sana dönüş var mı yok mu o belli değil. Bu tarz eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Bu da dediğin gibi ben beceriksizlik olarak düşünemiyorum ama şey yani programlama ile ilgili bir sıkıntı var. Yani plan ve programlama yapma ile ilgili. Ben bu noktada bu şekilde yorumumu belirteyim.
Evet, yine biraz önce mobil uygulamalarda güvenlik demiştik. Oradan benim aklıma şey geldi. Son dönemlerde bu fraud detection konusunda da böyle önemli girişimler ortaya çıkıyor, gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama tabii burası da hala hazırda bakir bir bölge gibi görünüyor girişimciler açısından. Çünkü şimdi tabii arka tarafta hani bizim tabii bazı işte security önlemler alacağız, bazı ataklara karşı önlemler alacağız. Bir de ama tabii kullanıcının aksiyonlarından yola çıkarak belki bazı böyle koruma önlemleri almak mümkün, özellikle finansal tarafta ya da diğer taraflarda. Burada da sanki böyle yine başarılı girişimler olmasına rağmen sanki böyle bir geriden geliyoruz gibi, dünyada bu işler biraz daha hızlı dönüyormuş gibi geliyor bana. Oradaki çarklar biraz daha böyle oturmuş gibi geliyor. Burada da sanki yeni birkaç böyle yeni fikre, yeni işte daha böyle jenerik ürünlere ihtiyaç var gibi görünüyor diye ben şimdi bir aklıma gelmişken söylemek istedim bunu da. Peki bu mobil oyun dünyasında neler olabilir sence? Hani buranın geleceğini nasıl görüyorsun? Ya da bir mobil oyun oynuyor musun?
Ben
Onu sorayım.
iyi bir PlayStation oyuncusuyumdur. Ama
Ya
bir süredir oynamıyordum. Mobil oyunları çok sevmiyorum. Böyle bir iki tane oynadığım oyun vardı ama genellikle hani Gamebox denilen kutu oyunlarını daha çok seviyorum veya PC'de oynanan oyunları. bu dijital oyun sektörüne girdiğimizde bambaşka bir dünyaya açılıyor. Yani burada günlerce konuşabileceğimiz bir program yapabiliriz. Özellikle şu pandeminin de etkisiyle 2020 yılında gelişen en büyük sektörlerden biri de bu dijital oyun sektörü oldu ve yaklaşık %6'lık bir payla büyüdü 2020
Evet.
yılı.
Tabii bunda
Yani
pandeminin de bir etkisi var sanıyorum. Çünkü
kesinlikle
çok
kesinlikle tabii.
fazla evdeydik.
Tabii.
Hiç oyun oynamam diyen insanlarla bir de birlikte böyle bir oyun
Aynen.
arkadaşlarımız
Aynen.
var bu dönemde.
Aynen öyle. Ha bir de pandemi sadece hani şey hani belli alanları değil, dijitalleşme kültürünü de acayip şekilde tetikledi. Hani dijitalleşme anlamında da büyük ilerlemeler sağlandı. Ya bunlardan bir tanesi de oyun sektörü. Hani gıda sektöründe büyük işte mesela Getir'in başarısı ortada. Özellikle pandemi döneminde çok büyük başarıları imza attı herkes. Hani sağlığını düşünerek bu uygulama üzerine sipariş vermeye çalıştı gibi düşünürsek. Bunun gibi pek çok örnek var. Oyun sektörü de bu dijitalleşme noktasında çok önemli bir gelişme sahibi oldu. Ve çok büyük bir ivmelenme kazandı. Dediğim gibi bu %6'lık artış yıllar içerisindeki artış oranlarında hemen hemen en yüksek artışlardan biri. Ve yaklaşık değerlemesi 160 milyar dolar civarında. Yani böyle bir gelire sahip oldu mobil oyun teknolojisi. Aynen. Biraz önce konuşmamızın başında söz etmiştim. Listelere bakıldığında mobil oyun teknolojisinde en çok indirilen 100 oyundan 20'sinin Türk geliştiricilere ait olduğunu görüyoruz. Böyle bir bilgi de verebilirim. Bu çok önemli. Mesela buradan ben bir iki tane istersen şey yapayım. Örnekler vermek istiyorum. Hani
Olur.
oyuncu dijital oyunla ilgili çünkü çok fazla istekli insan var bunu geliştirmeyle ilgili. Özellikle girişimci adaylarında da dijital oyuna yönelik. Türkiye'de de son dönemlerde çok popüler dijital oyun sektörü. Örneğin bir tane Games United diye bir firmamız var. Bu bir girişimcilik stüdyosu modeli ile oyuncu dijital oyun sektörünü destekliyor. Ve şimdiye kadar da 8 tane yerli oyun girişimini destekledi. Bunun amacı da bu firmanın amacı 2021 yılının sonuna kadar bir 8 tane daha firmayı destekleyip 16 tane yatırım yapacağı girişimci ve yazılım sektörüne yönelik dijital oyun sektörüne yönelik firmaları desteklemek. Burada da hani sadece desteklemeyi nasıl yapıyor? Üniversiteyle işbirlikleri yapıyor veya kuluçka merkezleri aracılığıyla büyük bir ekosistem yaratmayı hedefliyorlar. Bunlardan başka Crazy Labs vardır dünyaca ünlü. Mesela Crazy Labs 2,5 milyon TL'lik yatırımla İstanbul'da Crazy Labs İstanbul ofisini açtı. Burada da bir yine başvuru gerçekleştirdi. Yine oyunculuk dijital oyun sektöründe başvuru yapmak isteyenlere yönelik bir program. Burada da 200'ün üzerine yakın başvuru aldılar ve 9'a yakın da takım belirlendi. Burada çeşitli iş modelleri ve oyun yayınlama süreçleriyle ilgili eğitimler, marketing, pazarlama tarzı, hani daha çok ne derler, mentorluk hizmetlerini vermeye çalışıyorlar. Yavaş yavaş bu tarz şeyler dediğim gibi oldukça hareketleniyor. Bunun dışında Türkiye'de oyun geliştiricileri desteklemek için çeşitli kurulan kuluçka programları da mevcut. Biraz önce örneğini verdiğim gibi, Cyberlab'in örneği gibi. Burada ne yapıyorlar? Mentorluk görüşmeleri yapılıyor. Ekiplerin gelişimleri destekleniyor. Adım adım takip ediliyor. Hem oyun geliştiricinin hem de bir girişimcinin ihtiyacı olan eğitim başlıkları birleştirilip ekiplere özel eğitim programları düzenleniyor. Kişilik ekip testleri yapılıyor. Ve bu ekiplerin hem online eğitim hem de mentorluk panelleri üzerinden yapılan eğitimlerle burada oyunculuk anlamında kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Bunlar oldukça önemli gelişmeler. Bunlar son döneme yakın madde dediğim üç tane ayrı oyunculuk sektörüne yönelik bilgilerdi. Bu şekilde bir özetleyebilirim.
Evet. Ya şimdi tabii oyun sektörü dediğimiz zaman sadece tabii bu sektörün içerisinde oyun yapan firmalar yok aslında baktığımız zaman. Tabii bu oyunları yapan firmaları destekleyen bazı iş kolları da artık ortaya çıkıyor. İşte oyunlarda hile yapılmasının önüne geçilmesi için işte bazı sistematikler, algoritmalar üreten şirketler ortaya çıkıyor. Bunun dışında oyun yapay zekası konusunda geliştirmeler, ürünler ortaya çıkartan şirketlerimiz Türkiye'de zannediyorum yok ama yurt dışında, Amerika'da vesaire de bu tip çalışmalar yapan şirketler var. Bunun dışında tabii bu oyunların ürettiği devasa veriden kullanıcı deneyimini anlayabilecek bazı modeller üreten, yine Türkiye'de yok sanıyorum ama yurt dışında yine böyle şirketler var. Tabii Türkiye'de yok diyorum ama tabii bunlar birer girişim fırsatı olduğu için bunları özellikle vurguluyorum. Bu konularda da girişimlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabii bu mobil oyunların pazarlaması konusunda da çözümler üretecek şirketlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani işte bir mobil oyun sektörü aslında yanında sadece oyun geliştirme kültürünü büyütmekte kalmıyor. İşte hem yapay zeka tarafını geliştirebilecek şirketleri destekliyor. İşte hem marketing tarafında yeni kurulabilecek şirketleri destekliyor. Çok önemli bir şekilde bir dinamiklik katıyor diye düşünüyorum bu bizim bilişim sektörümüze.
Kesin.
Bunun dışında da tabii oyun tarafına baktığımız zaman çok özür diliyorum. Tabii oyunların geliştirilmesi konusunda da işte sürekli aynı teknolojileri kullanmak mümkün. Tabii bir yerde mümkün ama işte çok böyle top bir şirket olmak istiyorsunuz, unicorn olmak istiyorsunuz. Orada da inovasyonları, Ar-Ge çalışmalarını durdurak vermeden devam etmeniz gerekiyor. Aslında tabii bu
Kesinlikle.
programın ana formatı da bu oldu. Hani girişiminizi kurdunuz ama durmayın kardeşim biraz daha devam edin tadında
Aynen.
oldu ama işin gerçeği de bu. Burada bir ilerleme sağlanacaksa bunun altyapısı her zaman
Aynen.
inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları olacaktır.
Aynen.
Girişimler bunu kolay yapıyor ama tabii işte biraz yatırım alınca, biraz büyüdükleri zaman bu kültürü artlarında bırakmamalılar. Bu bence çok önemli bir nokta. Herkesin üzerinde durması gereken bir nokta.
Kesinlikle.
Özellikle kurum içi girişimcilik dışında da ben hep şeyi destekliyorum işte bu bir yerlere gelmiş girişimcilerin işte yan sektörleri de desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. Oralardan da yeni girişimciler kendileri işte yatırım yaparak olabilir, destekleyerek olabilir. Yeni girişimciler yaratmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekosistem zaten bu şekilde büyür.
Aynen.
İşte ben bir şey yapacağım, bana bir şey lazımsa bunu başka bir girişimciden tedarik edeceğim ki bu ekosistemi beraber büyütelim. Bu da Türkiye'de hani sanki biraz daha böyle geride kalıyor gibi hissediyorum. Hani halbuki girişimler birbirlerini desteklemeliler. Özellikle birlikte yapabiliyorlarsa Ar-Ge çalışmaları yapmalılar. İşte ben oyun girişimcisiyim. İşte sen yapay zeka konusunda bir şey yapıyorsun. Bir araya gelip bir şeyler yapabilmeliyiz.
Doğru.
Bu kültürü biraz daha yeşertmek gerekiyor diye düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü biraz sanki geride kalıyor işte. Tamam girişimler okey işte hani fikirler önemli, teknolojiler önemli, girişimler bunları korumak istiyor. Ama bir yerde de büyümek istiyorsak, dünya çapında bir şeyler yapmak istiyorsak, işte bu çok faydalı işte yapan girişimleri böyle bir araya getirebilmek ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Kesinlikle haklısın. Özellikle son dönemde bu ikili işbirliklerini hem üniversite sanayi hem sanayi sanayi işbirliğini hem ulusal boyutta hem uluslararası boyutta arttırmaya yönelik hem devletin verdiği hem de çeşitli Avrupa Birliği fonlarına gelen çeşitli destekler, destek programları mevcut. Dediğim gibi bu konu oldukça önemli ve bu son dönemde özellikle bu konuya yönelik devlet destekleri de artarak devam ediyor. Hani hem avantajlı destek anlamında.
Tabii bu Ar-Ge fonlarında ben şeyi çok görüyorum Ahmet. Mesela biz böyle Avrupa Birliği altındaki o clusterlarda projelere dahil oluyoruz. Ya yani her girdiğimiz projede 3-4 tane üniversite oluyor ve üniversiteler hani kendi başlarına giriyorlar bu projelerin içerisinde. Ve tabii inanılmaz bir şekilde hani bu üniversiteler geliştirilecek ürünün o teorik altyapısını da çok iyi kurguluyorlar çok, benim gördüğüm kadarıyla. Onların sanki böyle bir Türkiye'de işte üniversitelerin direkt bu fonlara başvuramıyor olması sebebiyle sanki böyle bir tık eksik kalıyorlarmış gibi ben bir izlenim doğuyor bende. Sen ne dersin bu konuda, var mı sende öyle bir şey?
Yani açıkçası öyle bir şey hani tecrübe etmediğim için bu konuyla ilgili çok hani detay bir şey söyleyemeyeceğim ama hani Türkiye'deki üniversite sanayi işbirliği ile ilgili bir önceki programda da konuşmuştuk. Buradaki desteklerde özellikle son dönemde bayağı yükseliş var. Yani biraz önce oyun sektöründe dediğim o büyük sıçrayış üniversite sanayi işbirliği desteklenen projelerinde de aynı şekilde burada var.
Evet.
Ama Avrupa Birliği ayağı açısından o konuda bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası.
Ya evet, orada şöyle bir durum var tabii şimdi. Projenin içerisine bir giriyorsunuz. 4 tane üniversite, işte bir tarafta Siemens, bir tarafta Bosch, işte bir tarafta işte hakikaten çok büyük kurumlar. Bir yanlarında KOBİ'ler. İnanılmaz bir sinerji ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü yoksa bir KOBİ'nin bir üniversiteyle birlikte bir proje yapması çok zor. Yani hangi platformda bir araya gelebilir ki? Çok zor yani. Türkiye'de de bu var. Tabii biz bunu genelde Türkiye'de teknoloji transfer ofisleri üzerinden danışmanlık alarak tabii yapıyoruz. O da çok faydalı oluyor. Çünkü son zamanlarda bizim geliştirdiğimiz projelerde akademinin inanılmaz bir katkısı var. Tamam, biz bu işe böyle biraz ticari yönden bakıyoruz. Yani bir Ar-Ge yapacağız, ortaya yeni bir ürün yapacağız. Ama tabii Ar-Ge'nin Ar-Ge olabilmesinin bir şartı da aslında değil mi? Akademik olarak bir desteğinin olması, Ar-Ge'nin boş olmaması, üstlerine o akademik yazına bir şeyler katıyor olması belki biraz önemli. Orada yavaş yavaş dediğin gibi hakikaten yakalıyoruz gibi ama tabii orada da alacak çok yolumuz var gibi görünüyor bana.
Evet, doğru.
Evet, peki şimdi bu oyun konusunu böyle biraz irdeledik, biraz mobil tarafı irdeledik. Tabii bu oyun sektörü aslında tabii hani biz çocukluğumuzda bilgisayarla başlamıştık. Hatta bilgisayar değil yani şimdi işte o Commodore 64'ler, 64. Amiga 500'ler falan da biraz da yaşımızda ortaya çıkıyor ama bunlarla başlamıştık. Ya evet, o da vardı. Daha sonra bir işte bilgisayar devrimi oldu. İşte her eve artık bilgisayar girmeye başladı. İşte bilgisayarla başladık. Sonra oyun konsolları çok fazla hayatımıza girdi. Oyun konsollarından çok fazla oyun oynadık. Şimdi artık telefonlar üzerinden oyunlar oynuyoruz. Bunun işte bir adım sonrası da herhalde böyle daha çok sanallaştırılmış oyunlar olacak diye ben düşünüyorum. İşte bunu artık hangi platformdan girerseniz girin işte o sanal platforma çıkmış olacaksınız ve orada artık işte bir rol based bir oyun mu olur ya da bir strateji oyunu mu olur bilmiyorum ama biraz daha bana hani oralarda da yeni yeni gelişmeler hani var zaten dünyada.
Evet, var.
Bir girişim var. Evet, oralarda da böyle bir girişim ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Bu sanal oyunlar, ya sanaldan kasıt şey işte içine girebildiğiniz dünyalar.
Evet, belki. Evet. Tabii şey teknoloji olarak çok ileri teknolojileri gerektiren bir platform bu söylediklerin. Kesinlikle yatırıma ihtiyacı var. Dünyada da bunun örnekleri var dediğin gibi. Yeni yeni başladı. Türkiye'de de bu konuda ben ileriki dönemlerde girişimciler noktasında bu tarz iş fikirlerinin geleceğini düşünüyorum. Yapılacaktır mutlaka. Ama o bir oyuncu olarak, yani gamer derler ya, gamer olarak o kumandaya sahip olmak veya o joystick'i elde tutmak o bambaşka bir duygu.
Evet.
O bence tahmin ediyorum uzunca yıllar hiçbir zaman vazgeçilmeyecek. Şekli değişecek, belki daha küçülecek veya daha
Evet.
farklı bir hale gelecek, daha dijitalleşecek. Ama o kumanda, o ara kablo veya işte kablosuz kumandalar veya işte şimdi VR gözlükler vesaire de kullanılmaya başlandı çeşitli.
Evet.
Bunlar da biraz daha sanallaştırmaya çalışıyor oyunu. İçine girmeni sağlıyor. Mesela ben bunları kullandım ama hiçbir zaman o aynı tadı alamıyorsunuz. Bir de gerçekten
Yani
o vücudun tüm hareketlerinin o oyun platformuna aktarılması veya tam birebir o hareketleri, vücudun yaptığı o hareketleri birebir yaptırmak gerçekten çok zor bir iş teknik
ya
olarak
evet
da.
işte orada da
Yani
bir şey
boynunuz
var.
dönüyor, bir yerde boynunun açısı kalıyor, silah oraya kadar gitmiyor mesela. Böyle onları yani dediğim gibi uzunca yıllar süren, hani mesela bu aşılarda da öyle diye yani söyleniyor, işte 4 yıl boyunca yapılan aşı çalışmaları sonucunda işte en az yan etkili aşı üretilir. Bu hani makalelerde veya bilimsel araştırmalarda kanıtlanmış bir şey. Hani bu da aynı onun gibi, hani uzunca deneyimlerden sonra hem kullanıcı deneyimleri hem de oyun geliştiricilerin deneyimlerinden sonra olabilecek bir şey. Güzel olur mu? Olur ama yani ben bireysel konuşuyorum. Hiçbir zaman o dediğim gibi o ekipmanları yerini hiçbir zaman sanki alamazmış gibi geliyor. İçinde olmak da güzel
Vallahi
olabilir bir yandan.
bunu
Ama dediğim gibi hani o kadar içinde olmak ister miyim? Onu çok karar
Ya
veremedim açıkçası.
evet bu özellikle bu son dönemlerde neuroscience konusunda yapılan çalışmalar, geliştirmeler aslında bizi biraz daha oralara götürüyor işte
Evet.
hakikaten o giyilebilir teknolojilerden artık işte bir başımıza takabileceğimiz bir çip. İşte geçenlerde şeyi hatırlıyorsunuz işte Elon Musk'ın böyle bir
Evet.
girişimi var.
Aynen.
İşte beyin dalgalarının okunması suretiyle işte bazı şeylerin yönetilmesi. Ben daha çok oyun sektörünün o tarafa doğru kayacağını düşünüyorum yakın bir gelecekte. Tabii burada bu alanlarda da Türkiye'de bilmiyorum benim bildiğim bir girişim ya da bir şirket yok bu alanlarda çalışan ama bu alanlarda da bir şeyler yapılması hakikaten çok bizim istediğimiz bir şey. İşte bu hem neuroscience konusunda olabilir ya da bu yapay gerçeklikler konusunda. Tabii biz oyun gözlüğünden baktık şu an ama tabii bu aslında hayatın idamesi sürecinde işimizi çok rahatlatacak bazı ürünlere, bazı araçlara dönebilir. İşte ben hatırlıyorum böyle bir iki tane science fiction film de vardı. İşte kapınızı işte beyin dalganızla açıyorsunuz. İşte bankaya gidiyorsunuz, bir şifreye ihtiyacınız yok. Çünkü beyin dalgalarınız unique gibi bazı çözümler bize üretebilir. İşte belki de işte bu oyunun evrimi işte şey dedik ya işte ben Commodore 64'te başladım. Bilgisayar, işte oyun platformları, mobil application'lar. Belki de işte bir adım sonrasında da hiçbir araç ihtiyacı hissetmeden içine işte belki bir beynimize takılan bir çip ya da işte giyilebilir teknolojilerle ya da o VR gözlüklerle içine girebileceğimiz bir dünya olacak belki de oyun
Ha.
dünyası.
Amazon aslında buna benzer bir şey geliştirdi. Biraz önce sen söyledin de mesela uygulamalarını yapıyor. Bir Amazon galiba Almanya'da ya da Fransa'da olması lazım. Belli marketleri var. Oraya giriyorsun, ürünleri alıp hiçbir şey ödemeden çıkıyorsun.
Ha evet
Sadece.
o bir tane ilkini
Aynen.
açtılar onun
Aynen. Aynen.
kasasız
Evet, kasasız market direkt
market.
uygulama üzerinden işte işlemlerini
İşte
yapıyor.
evet işte ya
Bu.
Amazon tabii çok büyük bir şirket
Evet.
yani büyüklüğünü
Evet.
anlatamayız o kadar
Tabii
büyük
ki, tabii ki.
tabii ama
Ama o da öyle başladı işte, yani ufacık bir biliyorsun hikayesini. Ufak
ya
bir
evet.
odada iki arkadaşım
Tabii
başladı.
tabii
Öyle
yani
oldu.
tabii
Aynen.
öyle ama işte inanılmaz bir Ar-Ge harcaması var, inanılmaz
Tabii ki.
bir inovasyon çalışması var. İşte
Bir
zaten
ülke
ölçü de
kadar Ar-Ge
olmuyor.
harcaması var.
Evet, işte ona
Çoğu
bakıyorsun. Onun dışında işte
birbirinden
Google'a
fazla.
bakıyorsun. Binlerce Ar-Ge mühendisi var. İşte bunlar işte zamanda işte birer işte garajdan çıkmış girişimler. İşte programın başından beri hep diyoruz ya, girişimler durmamalı, devam etmeli, büyümek istiyorlarsa o Ar-Ge nosyonlarını kaybetmemeliler, inovasyon yapmaları motivasyonlarını kaybetmemeliler diyoruz. İşte Google'a bakıyorsun, kaybetmemiş adam, işte Amazon'a bakıyorsun, kaybetmemişler, inanılmaz bir harcama var. Ve karşılığını da bir şekilde alıyorlar. Tabii belki bunlar böyle çok büyük örnekler. Hani bizim İşte evinde yeni bir girişim başlatan arkadaşımızı belki baktığı zaman, ya hadi onlar işte dünya devleri, ben onunla karşılaştırılamam diye belki düşünüyor. İşte orada da dediğin gibi bu şirketlerin de ilk başladıkları noktayı göz önüne almak lazım. Çünkü onlar ilk bu işe başladıkları zaman bu işin işte Ar-Ge'sini yapmış insanlardı. İşte Google işte arama motoru tarafında kendi algoritmasını üretmişti. Amazon işte bu e-ticarete yeni bir bakış açısı kazandırmıştı işte
Aynen.
kitaplarda vesaireyle. Dolayısıyla girişimcinin rol modelleri elbette ki bu yapılar olmalı. Ve onların izlediği bu yol girişimcinin yolu olmalı diye düşünüyorum. Son olarak
Kesinlikle.
da bunu söylemiş olayım.
Aynen. Çok güzeldi.
Evet, bugün de arkadaşlar işte ilk programda girişim nedir, girişimci nedir, Ar-Ge nedir diye konuşmuştuk. Bu programda da girişimi kurduk. Bir adım sonrasında ne yapmalıyız, nerelerde girişimimizi geliştirmeliyiz, işte iş gücümüzü nasıl geliştirmeliyiz de biraz değindik. İşte bunlara değinirken oyun sektörü ve unicornlar tabii bizim için çok baş tacı, özellikle Türkiye'den çıkanlar elbette. Onları biraz bir konuşmuş olduk. Çünkü inanıyoruz ki bir şeyin böyle alışılabilir, nasıl söylemek gerekiyor onu, böyle bir ülkede işte bir unicorn çıkartmanın bir alışkanlık olması, işte alışılmış bir şey olması, ardımızdan ya da o unicornların ardından gelen girişimcileri de yüreklendirecektir. Madem
Kesinlikle.
herkes, onlar yapabiliyor, biz de yapabiliriz duygusu umarım herkeste olur. Çünkü bu önemli. Motivasyon bu işin olmazsa olmazı. Bugün bu konulara biraz değinmiş olduk. Artık önümüzdeki konu programda da biraz böyle Ar-Ge fonlarına bakabiliriz diye düşünüyorum. Tabii önerileriniz varsa işte şu konularda konuşun, işte şöyle sorularımız var, bunları da cevaplayın diyorsanız lütfen bize sosyal medya üzerinden erişin. Sen son olarak ne söylemek istersin Amir?
Senin söylediklerine aynen katılıyorum. Ek olarak iyi bir iş fikri, iyi bir girişimci, nitelikli insan kaynağıyla başarılacak hiçbir şey yok. Her şey başarılabilir. Çok ufaktan başlanacak ama çok iyi yerlere gelinebilir. Önemli olan çok iyi bir iş fikri ve çok iyi bir girişimci. Bununla birlikte de çok iyi bir ekip tabii ki.
Evet, o zaman ben de bunu şeyi bir ekleyeyim. Girişimler bence veriyle olan maceralarını ilk anda planlamaya başlamalılar.
Kesinlikle.
Nasıl veri üreteceğiz, nasıl işleyeceğiz, bu veri ticari bir ürüne nasıl dönüşecek kısmını da iş planlarının içerisine almadılar. Bu girişimleri daha değerli kılacak
Aynen.
bir nokta.
Nasıl planlama ve öngörü modelleri çok önemli
Tabii.
kesinlikle.
Evet. Peki. O zaman bu akşam bizi dinlediğiniz için çok teşekkür
Çok
ediyoruz.
teşekkür ederiz.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere Çağrı. Herkese iyi akşamlar.
Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.
Kendinize iyi bakın.